Ayrım iki. Dorukta çukurun üstünde kartallar dönüyorlardı ay ışığında. Kalenin görkemli yapısıyla sivri kayalığının gölgesi de köyün hemen önünden ilk evleri yalayarak parlayarak dümdüz ovanın üstünden uçar gibi akan ırmağa düşmüştü. Çocuklar oradan gene Memik Ağa'nın yanık dutuna, oradan da Salman'a, Salman'ın karartısı gittikçe büyüyordu. Çocuklar ürpererek boğazları kurumuş Salman'a azıcık daha yaklaştılar. Usul usul yaklaşıyorlar, Salman'ınsa karartısı daha büyüyor, sırma işleme gümüş savatlı fişeklikleri daha çok parlıyordu, göz kamaştırıcı. "Gidelim köşeye," diye fısıldadı Mustafa'nın kulağına kuş. Mustafa bu sözü duyar duymaz gerilmiş, geriye dönüp fırladı, arkasından da kuş. Yanık dutun kuzeyindeki kayalığın dibinde buldular kendilerini. Orada kayanın gölgesinin karanlığına dizüstü çöktüler, yönleri yanık duta karşıydı. Yukarıda mor kayalıklı dağın çakmak taşı doruğunda kartallar dönüyor, aşağıda Ceyhan suyu gittikçe yükselip uçarak bir gümüş parıltısı dumanında balkıyarak akıyordu. Bir kuş durup durup keskin bir sesle ötüyor, ötüşü yüksek bir kayalıkta, sivri tepedeki apak yapısıyla yükselen kalenin yamaçlarında yankılanıyordu. Birden ayağa fırladılar çöktükleri yerden. Mustafa, "Bak Mehmet geliyor," dedi. Ağaç üstlerine üstlerine geliyordu. Ayakları onları hızla aldı, çukura götürdü. Çukurun dibinde akbabalar kaynaşıyorlardı. Oradan hemen yanık duta geri geldiler. Bir huğun köşesinden başlarını uzatıp dut ağacına baktılar. Yanık ağaç geri gelmiş yerine oturmuş, uslu uslu duruyordu. Azıcık rahatladılar. "Bak kımıldıyor gene," dedi kuş. "Kımıldıyor vay anasını," dedi Mustafa. "Vay bre. Şimdi de yanacak," dedi kuş. "Durup da seyredelim." "Sen deli misin?" dedi Mustafa. Aldı yatırdı. Salman'a geldiler, soluk soluğa kalmışlar, yürekleri göğüslerini dövüyordu küt küt. Kuş, "Bak," dedi, "bak nasıl da." Mustafa, "Ben biliyordum bunun böyle olduğunu," dedi. Salman iki hançerini de çekmiş, ellerine almış, bir tuhaf oyunlar oynuyordu hançerlerle, hiç yerinden kıpırdamadan. Sol elindeki hançeri dimdik tutuyor, sağ elindeki hançer de onun yöresinde dön ha dön ediyordu uğunarak, pırıltılar saçarak. Sonra hançer yavaşlıyor, yere düşecekken onu havada kapıyordu Salman. Yanık ağacın gövdesinden yukarıya milyonlarca karınca gibi kıvılcım tırmanarak çıkıyordu. Kıvılcımlar sıvanmışlar, ağacın gövdesine tırmanıyorlar. Bütün gövdeyi kıvılcıma boğarak yukarıda dallarda sönüp aşağıdan gene yukarı doğru sıvanarak yürüyorlardı. "Bak bak," dedi Mustafa. "Bak bak Mehmet, ağacı görüyor musun?" "Görüyorum," dedi Mehmet. "Kıvılcımlar kaynaşarak ağacın gövdesinden yukarı sıvanmışlar, çıkıyorlar." "Çıkıyorlar," dedi Mehmet, "gördüm." "Kaçalım," dedi Mustafa, kaçtılar. Bir fırtınaya tutulmuşçasına artık her şeyi unutmuşlar, kendilerini dehşet korkularına kaptırmışlar, ağaçtan çukura, çukurdan Salman'a, Salman'dan ağaca koşarak, uğunarak, saklanarak, bir kedi gibi sinerek, Salman'a, ağaca, çukurun akbabalarına, cinlerine gözükmeden gidip gelerek koşuşturuyorlardı. Pıslan patır oyununu, her şeyi, ay ışığını, evlerini, analarını, babalarını, uykuyu, her şeyi unutmuşlar. Kendilerini sonsuz korkularının çılgın havasına kaptırmışlar. Köyün içinde dönüp duruyorlardı. Kanter içinde kalmış, gözleri fal taşı gibi açılmış. Gittikçe korkarak, korktukça Salman'dan ağaca, ağaçtan çukura, tüm bedenleri korkuya keserek. Dağda arka arkaya kurşun sesleri kaynadı. Kurşun sesleri gittikçe daha çok yaklaşıyor, kurşun sesleri de dağdan yuvarlanan taşların gümbürtülü sesleri karışıyor, bütün bu sesler gecede koyaktan koyağa yankılanarak büyüyordu. Bütün köy don gömlek gecede yarı uykulu sokağa dökülmüş olup biteni anlamaya çalışıyorlardı. "Memik Ağa'nın evine eşkıyalar sardı," dediler. "Eşkıyalar konağı sarmışlar. Evi bekleyen silahlı üç kişiyi de hemen oracıkta vuruvermişlerdi." Memik Ağa'nın evi zalım oğlunca sarıldığında yatsı namazı biteli az bir şey olmuş, yatağa girenlerin birçoğu daha uyumamışlardı bile. Zalım oğlu bağırıyordu. "Çık dışarı Memik Ağa, gün bugün, gün benim, çık dışarı. Çık dışarı da erkek erkeğe dövüşelim. Jandarmaya güvenme, her yola beş adam koydum. Onların ölülerinin üstünden geçmeden hiçbir jandarma bu köye giremez." İçeriden ses gelmiyordu. "Çık dışarı da oğulların, kardeşlerin, adamların da dışarıya çıksınlar. Çıkın da kozumuzu dışarıda pay edelim. Kalenin boynunda. Karı gibi saklanma konağının içine. Kale olsa da şu konağın. Bu gece yakıp yıkacağım. Çık dışarıya Memik Ağa." Gece yarısına kadar orada eski yazılı, iri gözlü, düz burunlu, kıvrım kıvrım saçlı bir büyük kadın başı işlenmiş, dikdörtgen taşın arkasına siperlenmiş zalimoğlu, sesi kısılıncaya kadar Memik Ağa'ya sövdü, onu aşağıladı. Sonra birden gece yarısından sonra kurşunlar ötmeye, bombalar patlamaya başladı. Koyaklar, kayalıklar yankılanıyor, dünya bir iniyor bir çıkıyordu. ''Çık Memik Ağa, senin yakanı bırakmam.'' Zalimoğlu'nun siper aldığı taşa kurşunlar yağıyordu. Atlar kişniyor, inekler, öküzler böğürüşüyor, köpekler ürüşüyor, horozlar hep bir ağızdan ötüşüyor, insanlar bağırışıyor, çocuklar ağlaşıyorlar. Bütün sesler birbirine karışıyor, varıp karşı koyakların kayalarında, kalenin yamaçlarında yankılanıp geceyi bir kıyamet gününün karmaşasına çeviriyordu. Bütün seslerin üstünde Zalimoğlu'nun bağışlamayan, öfkeden çınlayan, patlayan sesi geliyordu. Bir hayhuy da aşağıda burunda koptu. Orada gemi vardı. Gemi, bir üç parmak kalınlığında örülmüş, bir tele takılmış, suyu bir kıyıdan öbür kıyıya gidip geliyor, insan, araba, otomobil, traktör taşıyordu. Kamyon bile taşıyabiliyordu. Bir seferinde nereden gelmişse 5 tonluk eski püskü, seferberlikten kalma bir kamyon gelmiş, kamyonu gemi dedikleri sala bindirmişler ve sal batmadan karşı kıyıya yükünü götürmüştü. Belki jandarmalar gelmişler, orada Zalimoğlu'nun adamlarıyla çarpışıyordular. ''Dışarı çık Memik Ağa, biliyorsun seni nasıl olsa öldürür. Yerde 7'den 70'e cayır cayır yanacaksınız. Yarın sabah da dinsiz imansız Zalimoğlu bebeleri bile yakmış diyecekler. Çık dışarı Memik Ağa.'' Tan yerlerinin eşiğine kadar Zalimoğlu böylece konuştu. Memik Ağa'ya yalvardı bile. O hiç konuşmuyor, bir tek sözcükle bile Zalimoğlu'na karşılık vermiyor, onların üstüne kararlamasına kurşun yağdırıyordu. İçeriden belki 10-15 tüfek birden patlıyordu, kapılardan, pencerelerden. ''Ateş veriyorum Memik Ağa konağa, akşamdan sabaha kadar yalvardım sana dışarı çık diye. İşte bütün köylü tanık buna.'' Konağın cümle kapısının ağzında birden bir ateş patladı. Tan yerleri ışırken ateş bütün konağı sardı. Zalimoğlu ateşi kesmiş, tetikte taşın ardına yatmış, taşın üstündeki gözlerini kocaman kocaman açmış, saçları yılanlar gibi kıvrım kıvrım, düz burunlu, güzel, soğuk kadın başına bakıyordu. Bu kadın da sağlığında kimidi Allah bilir diye de düşünüyordu. Şimdi ölmüş, çoktan toprak olmuştu ya, sağlığında da millet benim güzelliğimi görsün, beni tanısın diye de tasvirini bu taşa cap canlı kazıtmıştı. Bu taş bile toprak altında kalmıştı. Herkes de onun kim olduğunu unutmuştu. Ha tasviri olmuş, onun kim olduğunu kimse bilmedikten sonra. Şimdi köyün ortasında sığır gübrelerinin arasında yatıp duruyor, kocaman, şaşkınlık dolu taş gözlerini açmış, dünyayı yutacak gibi bakarak Memik Ağa'nın kurşunlarını, gözlerini kırpmadan yiyerek. Mustafa bağırarak uyanmıştı. Uyanmış deli gibi giyinmeden Memik Ağa'nın konağına koşmuş, varmış başka bir kadın başı olan taşın arkasına büzülmüş, orada gün atıncaya kadar kalmıştı. Babası, babasının adamları silahlarını çekmişler, kendi avlularında tam siper taş kesilip orada yatıp kalmışlardı. Yalnız Mustafa'nın anası ortalığa düşmüş, yağan kurşunları aldırmadan koşarak oraya buraya gidiyor. ''Mustafa, Mustafa'm neredesin?'' diye bağırıyordu. Az sonra yanına Kuş Mehmet de geldi. Onun evden kaçıp oraya sığındığını görmüştü. Mümkünü yok, bağlasalar duramazdı. İlle de Mustafa'nın yanında olmalıydı. ''Anan gene seni arıyor Mustafa.'' diye yakındı. ''Bu ne biçim ana bre? Vay bre!'' ''Arasın.'' dedi Mustafa öfkeyle. ''O hep durmadan beni arar zaten. Arasın.'' ''Arasın.'' dedi Kuş. Yangınlar gün ağırırken bütün konağı sarmıştı. Kapılardan, pencerelerden, bacalardan, damın kiremitlerinin arasından yalımlar fışkırıyor, karşılıklı kurşunlaşmalar sürüp gidiyordu. Gün ağarmıştı ya, daha güneş doğmamıştı. Köylüler uzağa, karşı kayalıklara, kayaların arasına toplanmışlar. Şimdi olanı biteni sessiz seyrediyorlardı. Birden kapıdan fışkıran yalımların ortasından Memik Ağa'nın elinde filintası çıktığını, sersem sersem orada bir an öyle baka kaldığını gördüler. Uyur gezer gibiydi. Onun arkasından oğulları, adamları fırladılar fışkırın yalımların arasından. Onlar da öyle gözlerini kırpıştırarak bir an Memik Ağa'nın yanında kaldılar, uyur gezer gibi. Zalimoğlu öteki eşkıyalar da bu hiç beklemedikleri duruma şaşırmışlar. Onlar da elleri tetikte öyle şaşırıp kalmışlar, ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Avlunun ortasında öyle durup kalmış 9 kişi sallanıyorlardı. Sağa sola durmadan cezbeye tutulmuşçasına. İlk toparlanan zalım oğlu oldu. Bir atışta sallanarak kendi yöresinde dönen Memik Ağa'nın en küçük oğlu, üniversite öğrencisi İsmet'i düşürdü. Sonra Cığcıklı Hasan'ı, sonra da Ali'yi yaraladı. Ali yere bağırarak düştü, sonra sıçradı havaya, sonra geldikleri yalın fışkıran kapıdan içeriye daldı. Hemencecik de geri dışarıya fırladı. Yöresine bir bakındı, gene yalımların içine kaçtı, hemen de geriye fışkırdı yalımlarla birlikte. Ceketi, kasketi de tutuşmuştu. Öyle durup kalmış Memik Ağa da onunla birlikte yalım fışkıran kapıdan içeriye dalıp geri çıkmaya başladı. Zalimoğlu ve adamları bir yandan kurşunları kapıya yağdırıyor, bir yandan da Memik Ağa bir ateş tapınmasında gibi yalım fışkıran kapıdan adamlarıyla üst üste giriyor, sonra da üst üste alt alta kapıdan dışarı fırlıyordu. Her çıkışta da Zalimoğlu onlardan birisini düşürüyordu. Kurşunu yiyen yanarak yere kapaklanıyor, bağırarak olduğu yerde kıvranıyor, sonra da serilip kalıyordu. En sona Memik Ağa kaldı. İçeriye girip çıkıyordu durmadan, giyitleri tutuşmuş. Zalimoğlu kurşunluyordu ya, herhalde vurmaya atmıyordu ki Memik Ağa içeriden avluya, avludan içeriye mekik dokuyordu. Sonunda yalımlar bütün bedenini sarmıştı. Başını kaldırdı, yöresine boş gözlerle bakındı. En sonunda içeriye aldı, yatırdı. Zalimoğlu köylüler beklediler, beklediler. Bir daha Memik Ağa dışarıya çıkmadı. Gün attı, dağların başı ağardı. Karşıda akan ırmak gümüşe kesti. Memik Ağa'nın konağı, konuk odası, avlusundaki öteki yapılar yanıp kül olduktan sonradır ki Zalimoğlu çetesini topladı, alnının terini sildi, ne köylülere ne yanıp tükenmiş konağa bir kere bile bakmadan oradan ayrıldı. O gidincedir ki köylüler yanan yere koşuştular, ölüleri topladılar. Avludaki üç odalı evlerden birisi yanmamıştı, onu söndürdüler. Evin köşesindeki dut ağacı da yanıyordu. Yanan ağaca sarılmış, ondan ayrılmayan, kurşunu yemiş ağacın gövdesini çırmalayan Memik Ağa'nın adamı Arap'ı ağaçtan zorla ayırdılar. Eğer adamı ağaçtan birkaç kişi bir olup koparmasalardı, Arap ağaçla birlikte yanıp kül olacaktı. İşte bundan sonra bu avluda o yarı yanık ağaçtan başka hiçbir şey kalmadı. Yanık ağaç Arap'ın kanından kıpkırmızı olmuştu. Sonra Arap da yaşamadı, öldü. İşte bu yanık ağaç her gece dağın çakmak taşı doruğunda kartallar uçuşurken şakır şakır kanar. Ağacın gövdesinden durmadan toprağa bir pınar gözü gibi kan sızar. Ağacın üstüne baykuşlar konar, akbabalar tüner, yaşlı, kel kafalı, kirli, pis. Ağaç bazı geceler sabaha kadar inler, boğazlanan bir bebe gibi sesler çıkarır. Bu ağacın şakır şakır kanadığını ilk olarak Mustafa gördü. Bütün çocuklara korkarak, gözleri büyüyerek usul usul anlattı. Sonra çocuklar geceler boyunca ağacı beklediler. Sonunda ağacın bir pınar gibi kanadığını gördüler. Yaralı bir kurt gibi de bütün yapraklarıyla birlikte inlediğini duydular. Sonradan köyün kadınları, arkasından da yaşlıları, erkekleri bu tansığı gördüler, duydular, tanık oldular. ''Ağaç kanıyor,'' dedi Mustafa. ''İnliyor, duyuyor musun?'' dedi Kuş Mehmet. ''Ben bu ağacı keseceğim,'' dedi Mustafa titreyerek. ''Elim kurur,'' dedi Kuş Mehmet. ''Bu ağaç iyi kimselerden, insan.'' ''İnsan olsun,'' dedi Mustafa. ''Sanki insanı kesmiyorlar mı?'' ''Öyleyse kes bakalım,'' diye meydan okudu Kuş Mehmet. ''Keserim,'' dedi Mustafa. Ağaç üstlerine yürüdü. Tırtıl burunlarının dibindeydi. ''Durun,'' diye bağırdı sevinçle. ''Yakalandınız.'' Mustafa ile Mehmet kanter içindeydiler. Pıslan patır oynadıklarını çoktan unutmuş gitmişlerdi. Anımsayınca sevindiler. İyi ki onları bulmuştu tırtıl. ''Bir tamam, hepinizi bulduk.'' ''Yarın erkenden,'' dedi Mustafa. ''Anama ballı çörek yaptırırım. Her birinize de birer cam bilye veririm. İsterseniz dükkandan da herkese bastık hurma alırım.''
''Benden de herkese birer cam bilye,'' dedi Kuş. ''Bu sefer kazandınız.''
Tırtıl Yusuf bunların böylesine cömertliklerine sevinmişti. Bir anlam veremiyordu. Bir de anladığına göre bunlar hiç saklanmamışlardı. Koşup durmuş gibi bir halleri vardı. Körük gibi soluyordu ikisi de. Bütün çocuklar caminin önünde toplandılar. Köyün nahırı caminin önündeki alana baştan başa serilmiş yatmışlar, geviş getiriyorlardı. Ortalık ağır bir tezek, taze bir sığır boku kokuyordu. Çocuklar, yenenler, yenilenler sevinç içinde evlerine dağılırlarken Mustafa Mehmet'e ''Sen azıcık dur Mehmet'' dedi. Mehmet onun ne diyeceğini anladı, eli ayağı buz kesti. ''Ben de korkuyorum, sizin evinin önünden geçmeye Mustafa'' dedi. ''Herkesler de, bütün çocuklar da korkuyorlar o salmandan. Sen yalnız git, senin evin değil mi?'' Mustafa sesini yükseltti, boynunu büktü. Ben çok korkuyorum Mehmet dedi. Ben korkumdan ölüyorum. O kimseyi değil, beni öldürecek.
Beni de öldürecek tırtılı da, kel mıstığı da, herkesi de diye bağırdı Mehmet.
Mustafa sus bağırma Mehmet kardeş dedi, ağzını kapattı.
O senin babanın adamı var ya, Salman var ya diye korkuyla sesini indirdi kuş Mehmet. O zalim oğlundan da beter. Bu köyde kim varsa hepsini yakacak. O hacı da kesecek. Beni de, anamı da, dayımı da öldürecek o. Beni de.
Beni çok öldürecek dedi Mustafa. Oraya caminin duvarına sırtını vermiş çömelmişti. Bir süre hiç konuşmadılar. Sessizliği ilk kuş Mehmet bozdu. Seninle gelirim dedi. Ne yapalım, mecburi gelirim. Ben gelmezsem o adam seni öldürür. Beni de öldürür ya. Bak avlunun köşesine kadar gelirim. Oradan öteye geçmem.
Sen oraya kadar gel de karışma gerisine. Ama ben içeriye girinceye kadar sen orada bekle olur mu?
Orada Salman seni görmez.
Beklerim dedi kuş Mehmet. Sen duvarın dibinden büzülerek yürü.
Bir bulut geldi, ayın yüzünü kapattı. Ne iyi. Mustafa hemen duvarın dibinden kaydı. Sen git bekleme dedi. O beni görmez.
Emekledi.
Kuş Mehmet arkadaş adamdır. Korkudan dişi dişine geçti de Mustafa kapıyı açıp da içeri girinceye kadar oradan ayrılmadı. Has arkadaş, böyledir işte.